Ayrım 18.
Rex Servius Tullius'a mal edilen yeni kuruluş anayasa, Yunan örneklerinden özellikle Solon'dan esinlenerek Populus ve Plebi ayrım gözetmeksizin askeri görevlerini yapıp yapmadıklarına göre içine alan ya da almayan yeni bir halk meclisi yarattı. Silah taşımak zorundaki bütün erkekler servetlerine göre 6 sınıfa bölündü. 5 sınıftan her birinin içindeki en az mülkiyet birinci için 100 bin as, ikinci için 75 bin, üçüncü için 50 bin, dördüncü için 25 bin, beşinci için 11 bin astı. Durodu de la Mera göre bu sırasıyla aşağı yukarı 14 bin, 10 bin 500, 7 bin, 3 bin 600 ve 1570 marka karşılık düşüyordu. 6. sınıf proleterler sınıfı askeri görevler ve vergiden bağışık en az serveti olan kimselerden oluşuyordu. 100 kişilik birlikler Centuries Meclisi, Comitia Centuriata biçimindeki yeni halk meclisinde her birinde 100 kişi bulunan birlikler içinde yurttaşlar askeri bir düzenle bölük bölük sıralanıyorlardı ve her 100 kişilik birliğin bir oyu vardı. Böylece 1. sınıf 80, 2. sınıf 22, 3. sınıf 20, 4. sınıf 22, 5. sınıf 30, 6. sınıf da biçim bakımından bir birlik veriyordu. Buna en zengin yurttaşlar tarafından oluşturulmuş bulunan şövalyeler 18 birlikle katılıyorlardı. Hepsinin toplamı 193. Oy çoğunluğu 97. Ama şövalyelerle 1. sınıf birlikte 98 oya yani çoğunluğa sahiptiler. Eğer anlaşırlarsa öbürlerine hiçbir şey danışılmadan geçerli karar alınmış olurdu. Eski Küriler Meclisi'nin bütün siyasal hakları adı varken de yok birkaçı bir yana bu yeni birlikler meclisine geçti. Bu birlikleri oluşturan Küriler ve Gensler bundan ötürü Atina'da olduğu gibi basit özel ve dinsel dernekler durumuna düştüler. Ve bu biçimde Küriler Meclisi kısa zamanda kesinlikle ortadan kalkarken onlar daha uzun süre yaşamakta devam ettiler. Aynı biçimde eski 3 Gentilis aşireti devletin dışında bırakmak için her biri kentin bir mahallesinde oturan ve kendilerine birçok siyasal haklar verilen 4 yerel aşiret kuruldu. Demek ki Roma'da da daha sözde krallık kaldırılmadan önceleri kişisel kan bağları üzerine dayalı eski toplumsal düzen ortadan kalktı ve onun yerine toprak üzerindeki dağılım ve servet ayrımları üzerine dayalı yeni bir gerçek devlet kuruluşu geçti. Burada askeri hizmetle yükümlü yurttaşlar yalnızca köleler karşısında değil, ayrıca proleter denilen askeri hizmet dışında bırakılmış silahtan yoksun insanlar karşısında da kamu gücünü oluşturuyorlardı. Son Rex'in gerçek bir krallık gücünü gasp eden kibirli Tarquinius'un atılması ve Rex yerine aynı yetkilere sahip İrakualarda olduğu gibi iki askeri şef, iki konsül getirilmesiyle yeni kuruluş yalnızca daha da yetkinleştirilmiş oldu. Roma Cumhuriyeti'nin tüm tarihi kamu görevlerine girmek ve devlet topraklarından pay almak için patrisyenler ile plebler arasındaki savaşımlar, patrisyen soyluların büyük toprak ve para sahiplerinin yavaş yavaş askeri hizmet tarafından yıkıma uğratılmış köylülerin tüm topraklarını ele geçiren, böylece oluşturulmuş geniş yurtlukları köleler eliyle ektirip biçtiren, İtalya'yı nüfussuzlaştıran ve bunu yaparak kapıları yalnızca imparatorluğa değil ama onun ardıllarına da, Cermen barbarlarına da açan yeni sınıfı içindeki sonal yok oluşu, işte bu kuruluş sınırları içinde oluşacaktır. 7. Keltlerde ve Cermenlerde Gens. Yer yokluğundan ötürü günümüzde bile birbirinden çok farklı yabanıl ve barbar halklarda az çok saf bir biçim altında sürüp giden Gentilis kurumların ayrıntısına girmekten ya da Asya'daki uygarlaşmış halkların eski tarihleri içinde bu kurumların izlerini aramaktan vazgeçeceğiz. Biri ya da öbürü her yanda bulunur. Birkaç örnekle yetiniyoruz. Gens bugünkü gibi bilinmezden önce onu ters anlatmakta herkesten çok başarı göstermiş olan kişi Mac Lennon, Kalmuklar, Çerkezler, Samoyedler ve 3 Hint halkı olan Vareliler, Magarlar ve Manipuriler de ana çizgileri ile Gens'in varlığını göstermiş ve onu doğru bir biçimde betimlemiştir. Yakın zamanlarda M. Kovalevski, Pışavlar, Şevsürler, Svanetler ve öbür Kafkas aşiretleri içinde Gens'i bulguladı ve anlattı. Biz yalnızca Keltler ve Cermenler'de Gens'in varlığı üzerine bazı bilgiler vereceğiz. Bize kadar ulaşmış en eski Kelt yazıları Gens'in hala dipdiri olduğunu gösteriyor. Gens, İrlanda'da İngilizler tarafından zorla yıkıldıktan sonra günümüzde hiç değilse içgüdüsel bir biçimde halk bilincinde gene de yaşamaktadır. İskoçya'da son yüzyılın 18. yüzyıl ortalarına doğru henüz dipdireydi ve orada da ancak İngiliz silahları, İngiliz yasaları, İngiliz mahkemeleri önünde yenik düştü. İngiliz fethinden birkaç yüzyıl önce, en geç 11. yüzyılda yazıyla saptanmış bulunan en eski Gal yasaları, eskiden genel nitelikteki bir törenin istisnai kalıntılarından başka bir şey olmasa bile, köylülerin toplu durumda tarlalarında ortaklaşa çalıştıklarına hala tanıklık ederler. Her ailenin üzerinde kendi hesabına çalıştığı 5 akr toprağı vardı. Bunun yanı sıra büyük bir toprak ortaklaşa ekiliyor ve bunun ürünü de paylaştırılıyordu. Hatta Gal yasaları üzerinde yeni bir irdeleme, yararlandığım notlar 1869 tarihini taşıyor ama yeni bir irdeleme için zamanım yok. Dolayısıyla bir kanıt sağlayamasa bile İrlanda ile İskoçya arasındaki benzerlik bu köy topluluklarının gensleri ya da genslerin bölümlerini temsil ettiklerinden kuşkuya yer bırakmaz. Ama Gal belgelerini ve onlarla birlikte İrlanda belgelerinin doğrudan doğruya tanıtladıkları şey şudur ki 11. yüzyılda Keltler'de tek eşlilik asla iki başlı evlenmenin yerini almamıştır. Galler ülkesinde bir evlilik ancak 7 yıl sonunda bozulmaz, daha doğrusu feshedilmez duruma geliyordu. 7 yıldan yalnızca 3 gecede eksik de olsa eşler ayrılabilirlerdi. O zaman paylaşmaya geçilirdi. Kadın payları ayırır, erkek de kendi payını seçerdi. Eşyalar çok gülünç bazı kurallara göre paylaşılırdı. Evliliği erkek bozarsa kadına çeyizini geri vermek, üstelik buna bir şeyler de eklemek zorundaydı. Kadın bozarsa payı erkekten daha küçük olurdu. Erkek çocukların ikisini, kadın birini, erkeğin götürdüğü iki çocuk arasında olan ortancayı alırdı. Eğer kadın ayrıldıktan sonra bir başka kocaya varır ve ilk kocası onu geri almaya gelirse, yeni evlilik yatağına ayak atmış bile olsa eski kocasıyla gitmek zorundaydı. Ama erkekle kadın 7 yıl birlikte yaşamışlarsa, hatta önceden resmen evlenmemişlerse bile karı koca olurlardı. Kızların evlenmeden önce iffetli yaşamaları ne sıkı sıkıya gözetilen ne de şart koşulan bir şeydi. Bu konuyu düzenleyen önlemler çok hafif niteliktedir ve burjuva ahlakına hiç uymaz. Eğer kadın kocasını aldatırsa, koca onu dövme hakkına sahipti. Yalnızca dövmesine izin verilen 3 durumdan birinde. Bunlar dışında karısını döverse koca cezaya çarptırılırdı. Ama bundan sonra başka hiçbir gönül onarımı, terziye isteyemezdi. Çünkü bir suç için ya kefaret ya da öç alma istenebilirdi ama ikisi birden istenemezdi. Kadın birçok nedenlerle ayrılma sırasında haklarından hiçbir şey yitirmeksizin boşanmayı isteyebilirdi. Kocanın ağzının kokması yeterdi. İlk gece hakkı, ortaçağsal marketa Fransızcadaki mercui adı buradan gelir. İçin aşiret başkanı ya da kralı ödenmesi gereken fidye, yasada kod, büyük bir rol oynar. Kadınlar halk meclisinde oy hakkına sahiptiler. Ekleyelim ki İrlanda'da da benzer koşulların varlığı tanıtlanmıştır. Orada da belirli süreli evlilikler olağan işlerdendi ve ayrılma durumunda kadına uyulması zorunlu çıkarlar ve hatta ev hizmetleri için bir zarar ödentisi sağlanıyordu. Orada da öbür kadınların yanı sıra bir birinci kadın ortaya çıkıyor ve miras paylaşımı sırasında meşru ve meşru olmayan çocuklar arasında hiçbir ayrım yapılmıyordu. Böylece Kuzey Amerika'daki evlenme biçiminin yanında daha sert göründüğü ama Sezar çağında henüz grup halinde evlilik durumunda bulunan bir halk içinde 11. yüzyılda hiç de şaşırtıcı olmayan bir iki başlı evlilik görüntüsüne sahip bulunuyoruz. İrlanda gensi, spet, aşiret, clan, denir. Yalnızca eski hukuk kitaplarınca değil, ayrıca klan topraklarını İngiltere kralının yurtluğu durumuna dönüştürmek için gönderilen 17. yüzyıl İngiliz hukukçuları tarafından da doğrulanmış ve betimlenmiştir. Şefler daha önce kendi özel mülkleri yapmamış oldukları ölçüde şu son zamana kadar toprak, klan ya da gensin ortak mülkiyetindeydi. Bir gens üyesi öldüğü yani bir ev ekonomisi ortadan kalktığı zaman şef İngiliz hukukçuları buna caput cognatus diyorlardı. Bütün toprakları geri kalan ev ekonomileri arasında yeniden paylaştırılıyordu. Bu paylaşma ana çizgileri ile Almanya'da geçerli olan kurallara göre yapılıyordu. Şimdi bile birkaç köy toprağı 40-50 yıl önce bunların sayısı pek çoktu. Rundal denilen durumda bulunuyor. Köylüler eskiden gensin ortak malı olan ve İngiliz fatihlerince çalınan toprağın bireysel kiracıları, her biri ayrı ayrı kendi paylarının kirasını öderler ama bütün tarla ve çayır paylarını birleştirerek bunları toprakların durumu ve niteliğine göre Mosel kıyılarında denildiği gibi quatres et sos 22 halinde bölerler. Ve herkese her gevan içindeki payını verirler. Bataklık ve otlakları ortaklaşa kullanırlardı. Daha 50 yıl önce zaman zaman bazen her yıl yeni bir paylaşma yapılırdı. Bir Rundal köyünün toprak haritası tamamen Mosel ya da Hochwald'daki bir Alman Göhefershoft'un görünümünü taşır. Gens aynı şekilde bölüntüler factions içinde de yaşamaya devam eder. İrlanda köylüleri çoğunlukla görünüşte tamamen gülünç ya da saçma ayrımlara dayanan, İngilizler için tamamen anlaşılmaz kalan ve bir bölüntünün faction öbürüne karşı hırs çıkarmaktan başka erek taşımadığı sanısını veren karşıt bölüklere partis ayrılırlar. Bunlar parçalanmış genslerden arta kalan ve başka kuruluşlar içinde kendini gösteren yapay yeniden dirilişlerdir ki soydan geçme gentilis içgüdünün dayanıklılığını kendi tarzlarında ortaya koyarlar. Zaten bazı bölgelerde gens üyeleri hala kendi eski toprakları üzerinde az çok toplu durumda bulunmaktadırlar. İşte bundan ötürüdür ki 1830'a doğru Monaghan kontluğunda yaşayanların büyük çoğunluğu yalnızca 4 soyadı altında toplanıyorlardı. Yani 4 gens ya da 4 klandan geliyorlardı. 4. baskıya not. İrlanda'da geçen birkaç gün kır insanlarının nasıl hala gentilis çağın fikirleri içinde yaşadıklarını bana yeniden gösterdi. Kiracı olarak yaşadığı toprakların sahibi, köylünün gözüne her zaman toprağı herkesin yararına yönetmesi gereken, toprak kirası biçimi altında köylünün kendisine haraç ödediği ama gereksinmesi olunca da ondan yardım gördüğü bir çeşit klan şefi gibi görünüyor. Ve aynı biçimde her zengin köylü kendini yoksulluğa düşen komşularına yardımla yükümlü bilir. Bu türlü bir yardım bir sadaka değil, daha yoksul olanın daha zengin olan klan üyesi ya da klan şefinden almaya hakkı bulunan şeydir. Böylece iktisatçılarla hukukçuların modern burjuva mülkiyet kavramını İrlanda köylülerinin kafasına sokmaktaki olanaksızlık üzerine söyledikleri anlaşılır. Yalnızca haklara ama hiçbir ödeve sahip bulunmayan bir mülkiyet, işte bunu İrlandalının kafası hiç mi hiç alamaz. Ama aynı biçimde kendi saf gentilis fikirleriyle birdenbire büyük İngiliz ya da Amerikan kentlerinde ahlaki ve hukuksal anlayışları tamamen ayrı bir ortama düşen İrlandalıların nasıl ahlak ve hukuk konusunda ne yapacaklarını bilemedikleri, yollarını nasıl şaşırdıkları ve çoğunlukla yığın olarak ahlak bozukluğuna nasıl düştükleri de anlaşılır. Engelsin notu. İskoçya'da gentilis düzenin yıkılışı 1745 ayaklanmasının bastırılmasıyla başlar. İskoç klanını, özellikle bu gentilis düzenin hangi zinciri temsil eder, bu henüz tanıtlanması gereken bir şeydir ama böyle bir zincirin varlığından kuşku duyulamaz. Walter Scott'un romanlarında bu Kuzey İskoç klanının gözümüzün önünde yaşadığını görüyoruz. Bu klan üzerine Morgan şöyle der: örgütlenmesi ve zihniyetiyle Gens'in yetkin bir örneği, Gentilis yaşamın Gens üyeleri üzerindeki etki gücünün çarpıcı bir örneği. Kavga ve kan davalarında, toprağın klanlar tarafından paylaşılmasında, toprağı ortaklaşa işletmelerinde, klan üyelerinin şeflerine ve birbirlerine karşı bağlılıklarında, Gentilis toplumun her yerde yinelenen çizgilerini buluyoruz. Soy zinciri babalık hukukuna göre hesaplanıyordu, öyle ki kadınların çocukları kendi babalarının klanlarına geçtikleri halde kocaları kendi klanlarında kalıyorlardı. Ama bedin dediğine bakılırsa Piktlerin 23 kral ailesinde kadın soyundan miras düzeni yürürlükteydi ki bu olgu eskiden İskoçya'da analık hukukunun hüküm sürdüğünü kanıtlar. Hatta Galler'de olduğu gibi Skotlar'da 24'da evvel zamandaki ortak kocaların son temsilcisi bulunan klan şefi ya da kralın, eğer bu hak parayla satın alınmamışsa, bütün nişanlı kızlar üzerinde meşru olarak kullanabildikleri ilk gece hakkı içinde iki başlı ailenin bir kalıntısı orta çağa kadar varlığını sürdürmüştür. Birinci baskıda bu tümcenin arkası şöyle geliyor. Aynı hak, bu hakka Kuzey Amerika'nın kuzeybatı ucunda sık sık rastlanır, Ruslar arasında da yürürlükteydi. Orada 10. yüzyılda Grand Duchess Olga tarafından kaldırılmış, Fransa'da özellikle Nivernes ve Franche-Comté'de devrime kadar varlıklarını sürdüren ve Sırp-Hırvat bölgelerindeki Slav aile topluluklarının benzerleri olan Serf ailelerin komünist ev ekonomileri de aynı şekilde daha önceki Gentilis örgütlenmenin kalıntılarıdır. Bunlar henüz tamamen ortadan kalkmamışlardır. Örneğin Lunz yakınlarında hala yatak odalarıyla çevrili ortak merkez salonla özel olarak yapılmış ve aynı ailenin birkaç kuşağının birlikte oturdukları birçok büyük köylü evi görülür. Engels'in notu. Kuşkusuz Cermenler büyük akınlara kavimler göçüne kadar gensler biçiminde örgütlenmişlerdi. Tuna, Ren, Vintus ve Kuzey Denizi arasında bulunan toprakları ancak milattan az önceleri işgal etmiş olabilirler. Simrlerle Tötonlar henüz tam göç halinde bulunuyorlardı ve Süevler ancak Sezar çağında sabit yerlere yerleştiler. Süevlerden söz ederken Sezar açıkça onların gensler ve akrabalıklar bakımından yerleşmiş olduklarını söyler ve Julia Gens'inden bir Romalı'nın ağzında bu gentibus sözcüğünün hiçbir kanıtla değiştirilemeyecek kesin bir anlamı vardır. Bütün Cermenler için durum aynıdır. Hatta fethedilen Roma illerinin kolonizasyonu 25 gene gensler bakımından yapılmışa benzer. Birinci baskıda yapılıyordu. Çevirinin notu. Alman halk hukuku, çevirinin notu, birinci baskıda 8. yüzyıl Alman halk hukukunda genealogia terimi Mark topluluğuyla tamamen aynı anlamda alınmıştır. Öyleyse burada soylara, genslere göre her gense belirli bir toprak ayrılarak yerleştirilmiş bir Alman hakkı, bir daha Süevler görüyoruz. Burgondiler ve Lombardlar da Gens, Fara adını taşıyordu ve Gens üyelerini belirleyen terim, Faramanni, Burgond yasasına, Burgond Genslerine dahil olmayan Romalı halka karşıt olarak Burgond terimiyle tamamen aynı anlamda kullanılmıştır. Demek ki toprakların bölüşümü Burgondya'da da Genslere göre yapılıyordu. Böylece Alman hukukuyla uğraşan hukukçuların üzerinde bir yüzyıldan beri boş yere kafa patlattıkları Frammaniler sorunu çözümleniyor. Fara terimini burada gotik asıllı bir halkta olduğu kadar Herminonian yukarı Alman asıllı bir halkta da bulmuş olmamıza karşın Cermenler arasında Gens yerine Fara teriminin genellikle geçerlikte bulunmuş olması güçtür. Almanca'da akrabalık için yararlanılan dil bilimi ile ilgili köklerin sayısı çoktur ve bu köklerin hepsi de Gens ile aralarında bir ilişki kurmakta haklı bulunduğumuz deyimlerle kullanılmışlardır. Halkın Tuna'nın güneyinde fethedilen topraklar üzerinde soylar bakımından yerleştiğine tanıklık eder. Soylar sözcüğü tamamen daha sonra mark ya da köy topluluğu deyimlerinin kullanıldığı anlamlarda kullanılmıştır. Kovalevski son zamanlarda bu genealogiyaların toprağın aralarındaki paylaştırıldığı ve ancak daha sonra gelişerek köy topluluklarını oluşturan büyük ev toplulukları oldukları düşüncesini yaydı. Öyleyse Burgundlarla Lombardlarda, yani gotik bir halk topluluğuyla Herminoniyen ya da yukarı Alman bir halk topluluğunda tamamen değilse bile aşağı yukarı Alman yasasında genealogia denilen şeyi belirleyen Fara terimi içinde durum aynıdır. Burada aslında gens karşısında mı yoksa ev ortaklığı karşısında mı bulunduğumuzu daha yakından incelemek doğru olur. Dil bilimle ilgili yapıtlar, bütün Cermenler arasında gensi belirtmek için kullanılan ortak bir deyim olup olmadığı, varsa bu deyimin ne olduğu konusunda bizi yeteri kadar aydınlatmıyor. Kaynak bakımından Yunanca genos, Latince gens terimi, Gotik kuni, Orta Yukarı Almanca kün sözcüklerine karşılık düşer ve bu anlamda kullanılmıştır. Analık hukuku zamanlarının belirtisi olarak kadın anlamına gelen sözcük aynı kökten türer. Yunanca fin, Slavca zena, Gotik kuino, eski Norveç dilinde kona, kuna, Lombardlarla Burgundlarda daha önce işaret etmiş olduğumuz gibi Grimm'in varsayılı, hipotetik, farazi bir kökten Fisan'dan meydana getirmek, doğurmak, türettiği Fara sözcüğünü buluyoruz. Ben göç halinde bulunan, birbirine akraba bulundukları apaçık genslerden meydana gelen kolonun 26, kalımlı bir grubunu adlandırmak ve önce doğuya, sonra batıya doğru yüzyıllarca süren göçler sırasında aynı kökenden gelen bütün bir topluluğu yavaş yavaş bu adlandırma kapsamına sokmak için daha açık bir türem, derivation olan Farona fahren çekip gitmek, başvurmayı yeğlerim. Bir de Gotik Sibya, Anglo-Saxon Sip, eski yukarı Almanca Sipya, Sipa, Sip, bütün ataerkil aile sözcüğü var. Eski Norveç dilinde yalnızca çoğul Sifşar, akrabalar bulunur. Tekil ancak tanrıça adı Sif olarak vardır. Son olarak Hildebrand, Hadubrand'da bu halkın erekleri arasında baban hangisi ya da sen hangi ailedensin diye sorduğu zaman Hildebrand türküsünde başka bir deyim daha ortaya çıkar. Eğer gensi anlatmak için ortak bir Cermenik sözcük var idiyse bu herhalde Gotik Kuni'den başkası olamazdı. Bu varsayımdan yana tanıklık eden şey yalnızca akraba dillerdeki karşılık deyimle bu deyimin özdeşliği değil, bundan başka başlangıçta gens ya da aşiret şefi anlamına gelen Kuning, König, Kral teriminin bu Kuni sözcüğünden türemesi olgusudur.